Ayrım 11.
Köylü gençler arasında genç kız bir dans salonunun kapısında oğlanın gelip kendisini dansa çağırmasını bekler. Tensel haz düşkünlüğünün alabildiğini ortaya vurulduğu danstan sonra delikanlı kızı çalılıklara götürür, orada sevişirler. Gebeliği önleme çareleri bilinmez. Onun yerine yarıda kesilen sevişmeye başvurulur ya da çocuklar koca karılara aldırılır. Kentlerdeki işçi gençlik gebeliği önleme yöntemlerini yeterince bilir ama bu bilgisini pek az kullanır. Almanya ve Avusturya'da faşizm öncesi dönemde gençlik örgütleriyle siyasal partiler doğumun önlenmesi sorunuyla hiç mi hiç ilgilenmediler, hatta buna karşıydılar. Dolayısıyla gençlerin ve siyasal örgütlerdeki ülkü savaşçılarının çoğu soruna kendileri el attı. Bu konuda toplantı ve konuşmalar düzenlediler. Bu yolda karşılarına çıkan başlıca engel analarla babalardı. Siyasal örgütlere üye analarla babaların bile çocuklarının öyle şeyler konuşulan toplantılara gitmelerine engel olmaları son derece anlamlıdır. Gençler arası toplantılarda, hatta çocuklar 18 yaşında bile olsalar, salt dostça ilişkilerin kurulduğunu sezdikleri zaman da tepkileri aynıydı. Ancak yaşantı, en sıkı kuralcı ana babaların bile gençler el birliğiyle kafa tutarlarsa tutumlarını değiştireceklerini göstermektedir. Gençlik örgütleri çoğu kez kıskançlık gösterileri ve sövgülü dövüşlerle yıkıldı. Sorumlu gençler arasında iki türe rastlanıyordu. Harama el uzatmayanlar ile doğal kurallara uygun cinsel etkinlikte bulunanlar. Birincilerin cinsel bir eş buldukları an ülkü savaşçılıklarının tavsadığı görülüyordu. Hatta bir sürü genç örgüte cinsel eş bulmak için giriyor, bulduğu an çekip gidiyordu. Oğlanlarla kızlar çoğu zaman önlerine fırsat çıkmadığı için uzun süre cinsel ilişki kurmadan arkadaşlık etmektedirler. Bunun başka bir nedeni de iç yasaklama, örneğin güçsüzlük korkusudur. Genç kızlarda cinsel ilişki korkusu kişiliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Oğlanlar sevişmek ister, kızları buna iteler. Berikilerse her türlü cinsel oyuna izin verir, doğal kurallara uygun birleşmeye yanaşmazlar. Dolayısıyla her tanrının günü sinir nöbetleri, hüngür hüngür ağlamalar görülür. Sinir bozuklukları özellikle genç kızlar için çok önemli bir sorun yaratır. Çünkü spor yapan gençlerde cinsel içgüdünün bilinçaltına itilmesi daha belirgindir ve spor çoğu zaman cinsel yaşamı kösteklemek için yapılır. Çocuklar için açılan yaz kampları ile dinlenme yerlerinde de şu iki belirgin görüngüye rastlanır. Bir yanda geniş bir cinsel özgürlük, öte yandaysa çoğunlukla bütün topluluğun altını üstüne getiren patlamalara yol açan çatışkılar. Kızlar çoğunlukla erkek arkadaşlarını ya da herhangi bir erkeği acı acı arzuladıklarını ama ne yazık ki sevişme anı gelip çattığında dayatıcı olduklarını gördüklerini söylerler. Düşsel yaşamdan gerçek cinsel etkinliğe geçememektedirler. Oğlanlar ya tek başlarına ya da topluca düzenli olarak kendi kendilerini doyururlar. Bu iş toplu yapıldığı zaman ara sıra toplu çılgınlıklara yol açar. Kendi kendini doyurma erkeklerde kızlarınkinden daha yaygındır. Dans ve benzeri toplu eğlenceler gevşemeye yol açmaksızın cinsel gerilimi artırmaktadır. Cinsel ilişki kurmaya karar vererek sorunlarını çözen gençler yer yokluğundan yakınırlar. Yazın kırlarda sevişirler, kışınsa yer bulup bir araya gelememek en büyük dertleridir. Otele gidecek paraları yoktur. Bir gencin tek başına oda tutması 40 yılda bir görülen şeydir. Üstüne üstlük analar babalar gençlerin evde buluşmalarına karşı çıkarlar. Bu da çok ciddi çatışkılara, cinsel ilişkinin koridor, köşe bucak gibi sağlığa aykırı yerlerde kurulmasına neden olur. En büyük güçlük, genç emekçilerin yaşadıkları ortamın baştan aşağı cinsel gerilimle dolu oluşuna karşılık, gençlerin çoğunun hem sevimsel açıdan kafalarını binbir yasakla doldurmuş, hem de maddi açıdan bir çıkış yolu bulamayacak kadar çok kösteklenmiş olmalarından gelir. Analar, babalar, parti yöneticileri ve toplumsal öğretinin tümü gençlere karşıdır. Oysa görece de olsa toplumsallaştırılmış yaşamları onları geleneksel cinsel engelleri aşmaya itelemektedir. Yakın ilişki kurduğum bir bölük Berlinli genç emekçi bize bu konuda bir yığın örnek sağlayabilir. Sayıları 60'a yakın, yaşları 14 ile 18 arasındaydı. Oğlanlar çoğunluktaydı. Bu gençler arasında da cinselliğin büyük önemi vardı. Özellikle cinsel ilişkileri kimi zaman da kendi kendini doyurmayı içeren şakalar biçiminde dışa vurmaktaydı. Oğlanın birini bir kıza giderken gördüler mi alay ediyorlardı. Sözünü ettiğim gençlerin çoğu cinsel ilişki kurmuştu ve sık sık eş değiştiriyordu. Cinsel ilişki ciddiye alınmıyordu ve yumruklaşmaya dönüşen bazı kıskançlık nöbetlerinin dışında önemli bir çatışkı yoktu. Hiçbir zaman aşırılığa kaçınmıyor, toplu yiyip içip sevişme şölenleri yapılmıyordu. Sevişmeler çoğunlukla gece, kimi zaman da gündüz gezintileri sırasında oluyordu. Bir kızla bir oğlan bir ara ortadan yok oldu mu kimsecikler kaygılanmıyordu. Kendi kendini doyurmaktan ya da eşcinsellikten pek az söz ediliyordu. Ama oğlanlar kızlara oranla gönül serüvenlerini daha çok anlatıyorlardı. Bu gençler topluluğunda sorumluluk yüklenmiş kızlardan birine cinsel yaşamın neden ciddiye alınmadığını, niçin bu konuyla dalga geçirdiğini sorduğumda şu karşılığı vermişti. Başka nasıl olabilir ki? Aldığımız eğitim bütün bunların kötü olduğunu öğretiyor. Oysa insan her şeye karşın bu konuyu konuşmak istiyor. O zaman işi şakaya boğuyoruz. Diyafram pek az bilinip kullanılıyordu. Gebe kalmayı önlemekteki en yaygın yöntem tam boşalırken geri çekilme ya da erkeğe koruyucu takmaktı. Ancak bu koruyucu da o günün parasıyla bir servete 30-50 feniye mal oluyordu. Parti çalışmaları cinsel çatışkılarla sık sık bozuluyordu. Zaman zaman gençleri partiye kız ya da erkek arkadaşlarıyla bir arada bulunmak için girmekle suçluyorlardı. Hele kızlara erkek arkadaşları örgüt üyesi olduğu için göz yumuluyordu. Yönetici kızlardan biri bunun nedeninin gençlerin cinsel yaşamları konusunda kesin bir düşünceye sahip bulunmayışları olduğunu söylüyordu. Cinsel yaşamı bilinçaltına itmek çok daha kötü sonuçlar doğurur diyordu bu yönetici hanım. En iyisi eğitimi değiştirmek. Bu sorunları açıkça ve ciddi olarak ele almaktır. O zaman gençlerin kafasını daha az uğraştırırlar. Kışın diyordu genç kadın, sevişilecek yer eksikliği gençler için ciddi bir sorun ve acı kaynağı oluyor. Ben ancak Avusturya ve Alman işçi gençlik örgütlerini yakından tanıyorum. Ama yıllar boyu edindiğim görgü ve deney durumun hemen her yerde böylesine umutsuz, sağlığa zararlı, toplumsal sorumluluğun gelişmesine aykırı olduğunu söylememe izin veriyor. 1934'te ulusal toplumcu hükümet iki ayrı cinsten gençlerin geceleri birlikte sokağa çıkmalarını, uzun süre yan yana kalmalarını yasakladı. Hiç kimse bu saçma yasağa karşı çıkmayı, gençliğin çıkarını kurtarmayı göze alamadı. İngiltere, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden gelen durum bildirilerinin de doğruladığı üzere, bütün tutucu ülkelerdeki cinsel yaşam koşullarının acıklılığı konusunda en küçük bir kuşkum yok. Gençliğin çektiği en büyük yoksulluk, ruhsal açıdan hazır olsalar bile onlara cinsel ilişki kuraması hale getiren, küçük kentlerle kasabaları dolduran evde kalmış kızlarla kadınlı erkekli doyumsuzlar alayının gizli dedikodularından gelmektedir. Kişilerin sonu gelmez can sıkıntısı görünmemiş bir şehvet merakına ve kötülüğe yol açmakta, bu da sayısız gencin kendini öldürmesine neden olmaktadır. Gençliğin önümüze serdiği görünüm içler acısıdır. Malmö'de sürgünde yaşadığım yıllarda şöyle bir bakıp geçmenin ötesinde ilgilendim bu görünümle. Kent gençliği her akşam 8 ile 11 arasında ana caddeyi aşınlıyordu. Oğlanlarla kızlar 3'er 4'er kişilik kümeler halinde ayrı ayrı geziniyorlardı. Oğlanlar kızlara takılıyor, hem heyecanlı hem sıkılgan gözüküyorlardı. Kızlar kendi aralarında alık alık gülüşüyorlardı. Zaman zaman koridorların birinde ufak bir kaçamak yapılıyordu. Uygarlık mı dediniz? Can sıkıntısı ile cinsel kokuşma, ulusal toplumcu mızıka takımıyla buluştuğu an, faşist dünya görüşü için uçup giden bir kafa ürünü kabarcığıdır uygarlık. Ancak bu durumu düzeltmeye girişecek örgüt yoktur şu anda yeryüzünde. B. Kent soylu gençlik. Şimdi Lindsay'in Amerikan kent soylu gençliği konusundaki sözlerine kulak verelim. Okullarda cinsel yaşamın boy göstermesi, yetkililerin işe el atmasına yol açacak görünüşler almış. Aynı biçimde diye yazıyor Lindsay, üst düzeyde Phillips Academy ki yalnız erkek çocukları eğitir, getirdiği başı bozukluktan ötürü okulda dansı yasaklamak zorunda kaldı. Bu olay da basına geniş biçimde yansıdı. Phillips Academy'nin başkanı Alfred Stearns, Boston Globe'daki yazısında, geçende alınan kararlar arasında aşağıdaki görevlerle yükümlü öğretmen ve öğrencilerden oluşan kurulların kurulmasının da bulunduğunu açıklıyordu. 1. Düzeni sağlamak, yakışık almaz biçimde dans eden çiftleri uyarmak, hatta oyun yerinden çıkarmak. 2. Kişiliği insana güven vermeyen kızların toplantılara katılmasını önlemek. 3. Her iki cinse de dans salonunda ya da dışarıda içkiyi yasaklamak. 4. Hafifçe sarhoş olanların bile salona girmelerini önlemek ya da dışarı atmak. 5. Aşırı ve edepsiz kılıkları, içkiyi, açık saçık konuşmaları önlemek üzere kızların vestiyerini denetlemek. 6. Dansa çağrılan kızların yanında bir büyüğün bulunmasına dikkat etmek, dans sırasında arabayla kaçamak yapılmasını yasaklamak. 7. Otomobille gelenlerin arabalarını dans salonu yakınına bırakmalarına dikkat etmek. 8. Salonun dışında danstan başka kümelenmeleri önlemek. 9. Genç kızların danstan sonra hemen odalarına dönmelerine göz kulak olmak. Öğrencilerin niteliği yönünden en iyi okullarımızdan birinin ne durumda bulunduğunu çok iyi anlattığı için yasaklar listesini olduğu gibi aktardım. Bu okul öncelikle Doğu bölgesinin en iyi gelenek ve eğitimle yetiştirilmiş, son derece varlıklı ve bilgili ailelerin çocuklarını almaktadır. Revolt, sayfa 52. Bu işin Doğu bölgesinin en varlıklı ve bilgili ailelerinin çocuklarının başına gelmesine şaşacak, bundan ötürü hop oturup hop kalkacak yerde, söz konusu sonucun dış dünyadaki katı ilkeciliğe ve cinselliğe düşman eğitime karşın doğduğunu anlamak gerekir. Çünkü sıralanan şeyler ancak dış görünüşleriyle aykırıdırlar, cinsel yaşama düşman ahlaka. Burada bizi ilgilendiren ahlaki zorunluluklara karşın bastırılan cinsel etkinliğin su yüzüne çıkması değil. Bu ister istemez olur. Biz cinsel ahlakın cinsel etkinlik biçimleri üzerindeki etkisiyle ilgileniyoruz. Bu biçimlerin ahlaki gerekliliğe de cinsel tutum bilime de uymadıklarını hemen göreceğiz. Söz konusu etkinlikler ne birine ne de ötekine tam anlamıyla karşılık verebilen bir orta yoldurlar. Sözünü ettiğimiz öğrencilerin dediklerinden çıkan ilk sonuç, diyor Lindsay, gençlerin %90'ının dans sırasında birbirlerini öpüp okşadıklarını, arabayla uzun uzun dolaşıp seviştiklerini ortaya koymuştur. Bu, her kızın önüne gelen oğlana kendisini öptürüp okşattığını göstermez ama içlerinden biriyle öpüşüp koklaşmaktadır işte. Geri kalan %10 ise gençliğimizin en önde gelen temsilcilerini, doğal içgüdülerini bu türlü eğlencelerle gidermeye iten toplumsal gereksinimle bedensel enerjiden yoksundur. Başka bir deyişle birincileri çatışkıya düşüren şey daha akıllıca kullanılması çok daha iyi olacak olan bir güç ve canlılık fazlalığıdır. Verdiğim yüzdelerde hemen herkes görüş birliğindedir. Eğer bu oran doğruysa gençlerin cinsel deneyin bu kadarına toplumun göz yumduğu sonucuna vardıkları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla gençlerin büyük bir bölümü bu aldatıcı sevişme biçiminin belli sınırlarını aşmadan birbirlerini öpüp okşamaktadır. Kızların kimisi gezip dolaştıkları delikanlılardan bunları beklemekte, bu zararsız oyunlar konusunda en az oğlanlar kadar girişken davranmaktadırlar. Son derece güzel ve canlı bir kızın yeterince girişken olmadığı için oğlanlardan biriyle gezmekten vazgeçtiğini anlatıp arkasından da insanı adam gibi sevmesini bilmiyordu diye belirttiğini anımsıyorum. Bugün bütün delikanlılar yapıyor mu bu işi diye sormuştum. Elbette demişti, yoksa doğal ölçülere aykırı bir yanları var demektir. Lindsay güç ve canlılık fazlalığından söz ederken bu yoğun canlılık bir bakıma gençlikte çok daha fazla olduğu, öte yandan da kılgısal cinsel etkinlikle çeliştiği için haklıdır. Yazarın ağzından gençlerin öpüşme ve birbirini okşamayı, yani en basit cinsel etkinliklerini toplumca kabul edilebilir saydıklarını işitiyoruz. Ama beri yandan bazı belli sınırları da aşmamaları gerekmektedir. Bunu daha açık bir dille anlatabiliriz. Gençler cinsel arzuları kışkırtan bütün eylemlere girişebilmekte ama hemen hepsi cinsel edimden kaçınmaktadır. Asıl sevişmenin dışında kalan her şeyi neden rahatça yapıyorlar acaba? Resmi ahlakın cinsel ilişkiyi en kötü etkinlik saydığını biliyorsak bu soruya vereceğimiz karşılık açıktır. Delikanlı, sevgilisini okşayarak bir takım baskılardan kurtulduğunu göstermekte, onunla yatmaktan kaçınaraksa tutucu ahlaka boyun eğdiğini kanıtlamaktadır. Burada kızların evlenilebilirliğini de hesaba katmak gerekir. Çünkü el değmemişlik evlilik için her zaman iyi bir kozdur. Bununla birlikte Lindsay'in de belirttiği gibi, İşe öpüşüp koklaşmakla başlayanların en az %50'si o noktada kalmamakta, kendi aralarında sözleşmeler açısından bakıldığı zaman bile son derece uygunsuz kaçan aşırılıklara varmaktadır. Gençlerin ancak %15'i işi yatmaya vardırmaktadır. Lindsay, 1920-1921 yıllarında cinsel suç işlemiş, yaşları 14 ile 18 arasında 769 genç kız yargılamış, çalıştığı yargı kurulunun yetkisi o kadar zayıf olmasaydı bu sayı epey artardı. Lindsay'e göre oğlanların %90'ı okulu bitirmeden yani 18 yaşından önce cinsel deneye geçirmektedir. Kızlar çekingenliklerinin bir bölümünü kaldırıp atmıştır. Geçenlerde konuştuğum bir ortaokul öğrencisi yarısı hala okula giden, kendi yaşıtı 15 kızla cinsel ilişki kurduğunu açıkladı. Delikanlı bu kızları kolay elde edilebilen kadınlarla yosmalara yeğlemişti. Bu itirafı doğrulayabildim. Sözünü ettiği kızların hemen hepsiyle konuştum. Hepsinin orta halli, iyi aile kızları olduklarını gördüm. Delikanlı kızların her biriyle ancak bir kez ilişki kurmuştu. Kızların birkaç tanesi ayrık tutulursa geri kalanlar kızlı erkekli sevişme oyunlarına katılmamıştı ve pek çoğunun sonradan doğru yola döndüklerini sanıyorum. Denver'da bir kapalı evler mahallesi bulunsaydı söz konusu genç kızlar böyle deneylerden kurtulacak ama ne delikanlı ne de herkes gibi kurtarılmayı hak eden yosmalar kurtulabilecekti. Bence genel evlerin kaldırılmasından bu yana eskisine oranla çok daha fazla iyi aile kızı cinsel deneylere girişmişti. Ancak ne gariptir ki adını lekeleyen ya da kötü yola düşen kız sayısı yine de azdır. Lindsay burada belki de farkında olmadan fahişeliğin temel gizini ve cinsel bunalımın zorla insanlara buldurduğu çözümü ortaya koyuyor. Dişi gençliğin cinsel yaşama girişiyle fahişeliğin sona ermesi. Genç kızların bu etkin ve girişken tutumu son yıllarda epey yaygınlaştı. 40 yılda bir rastlanır olmaktan çıktı. Üstüne üstlük gittikçe daha az gizleniyor. Bunun nedeni iktisadi ve toplumsal durumların söz konusu genç kızları erkeğe eşit kılmasıdır. Kızların çoğunun para durumu okulu bıraktıktan sonra gezip dolaştıkları oğlanlarınkinden iyi. Dolayısıyla bir sürü delikanlı yaptığı seçme sırasında kibirli genç kız tarafından sıkı bir sınava sokulmaktadır. Elimde ortaya çıkan bir cinsel suça karşılık birçoğunun gizli kaldığını gösteren rakamlar var. Örneğin hepsi okula gitmemekle birlikte okuma çağında delikanlılarla cinsel yaşantıları olmuş 495 kızın ancak 25 tanesi gebe kalmıştır. Başka bir deyişle %5'i, 20'de 1'i. Öbürleri kimisi talih sonucu, kimisi ise az çok etkili korunma çarelerini bildikleri için bu arada şunu da belirteyim ki bu çareleri sanıldığından daha çok bildiklerini gördüm, gebelikten kurtulmuştu. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Bir kere bu 500'e yakın genç kızın 4'te 3'ü şu ya da bu nedenle bana kendiliklerinden gelmiştir. Kimisi gebeydi, kimisi hasta, kimisi pişmanlık içerisinde, kimisi de kendisine yol gösterilmesini istiyordu. İkinci olarak hepsinin ortak yanı bana gelmelerine yol açan dürtü şöyle ya da böyle birinden yardım görmek istemeleriydi. Bu gereksinim olmasa gelmezlerdi. Yardım aramaya gelen her kıza karşılık yardım beklemedikleri, kararlarını kendileri verdikleri için gelmeyen bir sürü genç asıl büyük çoğunluk vardı geride. Başka bir deyişle, 2 yıldan az bir süre içerisinde ele alınan bu 500 kız, iyi olanakları bulunmayanlar arasında türlü toplumsal kökenli küçük bir küme oluşturmaktaydı ve başları şu ya da bu biçimde derde girdi. Ama ellerinde gerekli olanakları bulunmadığı halde önüme gelmeyenlerin sayısı mutlaka çok daha yüksekti. Gebe kaldığı ya da hastalandığı için beni görmeye gelen bir kıza karşılık ya bu işin sonuçlarından kurtulduğu ya da durum ve koşullar kendi dertlerinin çaresine bakmaya izin verdiğinden tanıyamadığım bir sürü kız var sanıyorum. Örneğin yüzlercesi çocuk düşürten kişilere başvurmakta tahmin etmiyor, biliyorum öyle olduğunu. Peki Lindsay tutucu ahlakın yüz karası gözlemlerinden ne sonuç çıkarıyor acaba? Bunun zor ve tehlikeli bir sorun olduğunu söylemem bile gereksiz. Sorunu hafiyelik ya da sıkı gözetim altında tutmayla değil, gençlerin kendilerinin onaylayacağı ve benimseyeceği gerçek iç denetim yasalarından oluşmuş ahlaki bir kuralla çözebiliriz ancak. Böyle bir kuralsa yalnız alabildiğine içten ve eksiksiz bir eğitim aracılığıyla özgür ve dolaysız bir biçimde yürürlüğe konulabilir. Nedir bu ahlaki kural? Bunu derken neyi düşünmektedir Lindsay? Nasıl gerçekleştirilir ki şu gerçek iç denetimler? Evin, okulun ve kilisenin gençliğin kafasına soktuğu bilinçaltını itmelerden daha gerçek şey mi olur? Doğa ahlaki yasa diye bir şey tanımadığına göre çevreden gelenin dışında bir yasaklama yoktur. Ve bilmem kaç yüzyıldır gençliğe uygulanan cinsel baskının sonucu nedir? Lindsay'in anlattığından başkası değil. Lindsay çözülmesi olanaksız çelişkilere varıyor. Bir yandan gençler arasında tutucu ahlak anlayışının hapı yuttuğunu gösteren olgular saptıyor. Öte yandansa hem de üstelik bu olgulardan yola çıkarak çöküşünü kendi ağzıyla saptadığı, yarı yarıya onayladığı bu ahlak anlayışının yeniden karşımıza çıkarılmasından başka bir anlama gelmeyen bir takım istekler de bulunuyor. Sözün kısası, Lindsay, zorlama tek eşli evlilik kuramından ve genç kızların el değmemiş olmaları arzusundan kendisini kurtaramamakta ve şunları yazmaktadır. Birkaç yıl önce 17 yaşında bir kızın sorumluluğu bana verilmişti. Tanışmamızdan 5 yıl önce bir sürü öğrenciyle ilişki kurmuştu. Kız ahlaksız mıydı? Kötü müydü acaba? Hepsi boş laf bunların. Kız düpedüz bilgisizdi. Benimle konuştuktan sonra her şey düzene girdi. Denver'ın en iyi hanımlarından biri oldu. Hiçbir çapkın karşısına çıkma yiğitliğini gösteremedi ondan sonra. Son derece güzel, görür görmez fark edilecek kadar zekiydi. Geçenlerde sanırım bu niteliklerine layık bir erkekle evlendi. Bütün bunlar tutucu ahlakın görüşünü yumuşatmaktan başka bir şey yapmadığını anlatıyor. Bu ahlaka karşı çıkmıyor. Bir sürü başarısızlığını saptadıktan sonra tutucu ahlakın şapa oturduğu ve kesinlikle çürüdüğü sonucuna varmıyor. Babalarımız olsa kızın ahlaksız kötü olduğunu söylerlerdi. Lindsay yalnızca bilgisiz olduğunu söylüyor. Bense kızın bilgisiz olduğundan kuşkuluyum. Ne yaptığını çok iyi biliyordu. Tutucu toplumdaki kural uyarınca bütün kızlar gibi ister istemez beylik evlilik limanına yanaştırdı gemisini. Böyle davranmakla salt cinsel bilgi açısından ele alırsak hiç de daha bilgili olmuyordu. Tutucu cinsel törelere uymanın ileride başına neler getirebileceğini ona Lindsay öğretiyordu. Sizin anlayacağınız Lindsay'in saptadıkları şunlar. 1. Toplumsal kurallar değişmektedir. Sözünü ettiğimiz olguların geçici bir çılgınlık, savaş sonrasında ortaya çıkan ve sona ermekte olan bir azgınlık nöbeti olduğunu öne sürmek sersemliktir. Durum artık herkesçe bilindiğinden deve kuşu gibi başını kuma gömme gittikçe yaygınlaşmakta, ancak bu ülkenin yetişkin insanları yüzeydeki görece dinginliğin altta hiçbir şey geçmediği anlamına geldiğini sanıyorlarsa tatlı bir cennet çılgınlığı içerisinde yaşıyorlar demektir. Gençlik, büyüklerine karşı eskisinden daha kurnaz, daha akıllı, daha küçümseyici ve kendi yolunda yürümeye her zamankinden daha kararlı. Bu söz konusu olan yolun ille de kötü olduğunu göstermez. Gençlerimizin kendi elleriyle yıkımlarını hazırladıklarını da. Bu yalnızca toplumsal kuralları değiştirdiklerini anlatır ve bana sorarsanız eğer bizimle birlikte olmazsa bizsiz yengiye ulaşacaklardır. Revolt, sayfa 53.